Ayrım 14.
Dönüşte bir berber dükkanına girerek saçlarını kazıtmış, belden yukarısı açık bir elbise giymiş. Bir eline sunak destisi, diğer eline içinde ateş olan bir tütsü kabağı almış, beline de hekimlerin ilaç yaptığı çeşitli otlarla merhemler bulunan torbasını asmış olarak başkanın evinin yanına gitmiş ve yaraları, bereleri, her türlü hastalığı iyi eden İsin kentinde öğrenim yapmış hekimim ben diye bağırmaya başlamış. Başkan bunu duyunca onu hemen içeri çağırtmış. Onun gerçekten hekim olup olmadığını anlamak için birçok soru sormuş. Bizimki öyle akıllı yanıtlar vermiş, dövülmekten yara olan yerlere bakarak onları nasıl iyi edebileceğini öyle inandırıcı bir şekilde anlatmış ki, başkan etrafındakilere bu gerçekten iyi bir hekim diyerek onu övmekten kendini alamamış. Gimilli Nurta, yalnız ben bu ilacı ancak karanlık yerde yapabilirim demiş ve birlikte hiç ışık almayan bir odaya girmişler. Gimilli Nurta hemen suyu elindeki testiden içinde ateş olan tütsü kabına dökünce, odanın içi dumanla dolmuş. Bundan yararlanarak ne olduğunu anlayamayan başkanı tekrar bir güzel dövmüş. Başkan odada acılar içinde kıvranırken, o hiçbir şey olmamış gibi kapıdan çıkarken kapıcının kulağına eğilip, ''Tanrı'dan gelen haberi efendine söyle, bana bir yaptı, ben ona iki kez karşılık verdim, şimdi bir hakkınız kaldı.'' diyerek çıkıp gitmiş. Akatça öğretmeni Ali Bani, ''Ben de sonunu getireyim ne olur.'' diye araya girdi. Ali Bani, Akatlı olduğu için dilini çok iyi bilirdi. Okumaya, yazmaya, öğrenmeye çok meraklıydı. Bir Sümer öyküsü veya şiirini duysa hemen onu Akatça'ya çevirirdi. Anlayamadığı yerlerin açıklamasını da çoğunlukla bana sorardı. Uzun yıllar birlikte çalıştık. Ne yazık ki o benden önce yeraltı dünyasına gitti. Bu olayı ilk olarak o Akatça'ya çevirmişti. Ali Bani sözüne başlamadan, ''Ben, yahu ne uzun olaymış bu, insanın doğru olduğuna inanacağı gelmiyor.'' diye araya girdim. O da ''Merak etme, sonuna geliyoruz.'' diyerek son hakkı açıklamaya başladı. Aradan biraz zaman geçince Gimilli Nurta bir adam bularak ona ''Git başkanın evinin önüne avazın çıktığı kadar bağır, çığlıklar at, evdekilerin hepsi dışarıda büyük bir olay var diye kapıya çıksın.'' demiş. Adam gidip alabildiğine bağırıp çağırmaya başlayınca evdekiler ne olduğunu anlamak için sokağa fırlayıp adamın yanına koşmuşlar. Bu arada başkan da kapının önünde merakla olayı izlemeye çalışırken Gimilli Nurta hemen başkanın yanına sokularak ''Bana yaptığın kötülüğün işte bu üçüncü karşılığı'' sözüyle onu bir güzel pataklamış ve herkes öteki adamla meşgul olurken sıvışıp kaçmış. Başkan rezil olacağım, küçük düşeceğim korkusu ile kimseye bundan söz edememiş. Fakat yaptığı işlerle hala hırsını alamayan Gimilli Nurta ile başkanın işten attığı kapıcısının ağzı durur mu? Olayı başta gizli olarak birine anlatmışlar. Bir sır verilince dağıtılması kolay olur. Atasözümüze göre herkes birbirine fısıltı halinde anlatırken bu kez açıktan açığa başkanın nasıl aldandığını, dayaktan nasıl acılar içinde kıvrandığını taklitler yaparak meydanlarda anlatmaya başlamışlar. Dinleyen halk da gülmekten kırılıyormuş. Öykünün sonunu böyle getirdi Ali Bani. Başkanın Nipur'dan ayrıldığını duymuştum. Demek ki bu yüzden ayrılmış, daha doğrusu kaçmış. Bir yönetici halkın diline düşmeye görsün, oradan kaçıp adını unutturmadan kurtulamaz. Üstelik öyküye bir yığın ilaveler de yapılır, bundan deyimler, fıkralar çıkarılır, atasözleri bile yazılır. Haydi arkadaşlar, bu olay bizi de bir hayli eğlendirdi. Şimdi gelin bunu gelecek kuşaklara ders olsun diye yazalım dedim. Ve hep birlikte Sümerce olarak yazdık onu. Ludungirra'nın Yaşam Öyküsü, Tablet 22. Siyasal iki mektup ve anımsattıkları. Bir gün meslektaşım Kubaba evime çıka gelmişti. Onun böyle gelmesi pek doğal değildi. Muhakkak önemli bir haber olmalıydı. Kendisinin başkentimiz İsin'e gittiğini duymuştum. Kim bilir oralarda neler bulacaktır diye düşündüğümü hatırlıyorum. Çünkü o her gittiği yerden eli hiç boş dönmezdi. Bu kez de ben ne buldum bakalım bilecek misin diye söze başladı. Ben şaka olarak altın mı, gümüş mü, değerli bir taş mı bulup getirdin bana dedim. O gülerek benimle dalga geçme, altın gümüşü nereden bulacağım ben, nerede bizde o şans? Bilirsin bizim için en değerli olan bilgi. Onu bulduğumuzda mutluluğumuza son yoktur. İşte benim bulduğum da bilgi, hem de çok önemli bilgi. Hiç inanmayacaksın ama İSİN'de kitaplıkları araştırırken bundan 50 yıl kadar önce hangisinin doğru olduğunu bilemediğimiz, devletimize ait birçok dedikodunun aslını açıklayan iki mektup elime geçti. Hemen kopyalarını yaparak buraya getirdim. Bende büyük bir merak başlamıştı. 50 yıl önceye ait siyasal olayları açıklayan iki mektup. İnanılacak gibi değildi. Kubaba, ne açık gözsün sen, böyle akla gelmeyecek şeyleri nereden bulur çıkarırsın dedim. Büyük Sümer devletimizin son kralı İbbisi'nin başına gelenleri biliyorsun. Sen benden küçük olduğuna göre o zamanlar 10-15 yaşlarında olmalısın. Nasıl bilmem, onları anımsayınca hep o günlerin heyecanını ve üzüntüsünü yaşarım. Çocuk olmama rağmen her gün evimize ulaşan acı haberler ve onların yarattığı büyük korku beni çok etkilemiş olmalı ki hiç unutamadım. Elamlılar ülkeyi ele geçiriyor, yolları kesmişler, martılar da onlara karışmış, önlerine geçeni öldürüyorlarmış, İSİN valisi düşmanlarımızla birleşmiş, kralımızın yerine kral olmakmış isteği sözleri başlıca haberler arasındaydı. Her gün düşmanlar Nippur'a gelecek diye büyük korku içindeydik. Yiyecek bulmakta zorluk çekiyorduk. Fiyatlar çok artmıştı. Bu yüzden birçok fakir aile çocuklarını başka şehirlerin halkına köle olarak satıyor deniyordu. O zaman ya babam, annem bizleri de satarsa diye uyku uyuyamadığım geceler çok olmuştur. Biz o tarihte başkentimiz Ur'da oturuyorduk. Ben oradaki yüksekokulda öğretmendim. Kralımız İbbis'in Elamlıların ülkemize saldıracağını, Ur'a kadar gelebileceğini düşünmüş olmalı ki şehrimizin etrafındaki duvarları daha büyütmüş ve onartmıştı. Nippur'un surlarının da onartılması aynı tarihlerde olmalı. Arkadaşlarla gider çalışanları izlerdik, onların savaş esirleri olduğu söylenirdi. Ne yazık ki Ur'un duvarı da işe yaramadı. Sen bizim orada neler çektiğimizi bilemezsin. Ur'a gelen bütün yolları düşmanlar tutmuş, ne şehirden kimse dışarı çıkabiliyor, ne de kimse içeri gelebiliyordu. Dışarıdan hiçbir yiyecek kente sokulmadığından, sarayın ve halkın elinde bulunan yiyecekler, özellikle tahıl, gün geçtikçe azalıyordu. Halk korkudan tarlalarına çıkamaz oldu. Bu yüzden otları, yaban otları sardı. Çobanlar sürülerini kırlara götüremediler. Hayvanlar açlıktan ölüp ölüp gittiler. Bakımsızlıktan kanalların suları bitti. Kralımız İSİN valisine tahıl getirmesi için emir vermiş, oradan bol bol tahıl gelecekmiş sözleriyle bir zaman avunduk. Açlık, kıtlık gittikçe korkunç bir hal alıyordu. Gençlerin, çocukların şarkılar, türkülerle koşup oynadıkları o güzelim parklar ve meydanlar insan ve hayvan ölüleriyle dolmuştu. Doğrusunu istersen bizde o kadar olmamıştı. Çünkü İSİN valisi İşbi'irra Elamlılarla anlaşmış, onların Nippur'a zarar vermelerini önlemiş diyorlardı. Onun bütün amacı İSİN'de bir krallık kurmakmış. Kendisi Amorit olduğundan krallığını Sümerlilere kabul ettirebilmesi için Yüce Tanrımız Endil'in de onu kral olarak onaylaması gerekti. Bunun Nippur'u kendi elinde tutmasıyla gerçekleşebileceğini bilen İşbi'irra, Elamlıları Nippur'a yanaştırmamış. Fakat başkentimiz ile haberleşmeyelim diye Nippur ile Ur arasındaki yolları tutturmuş. Kralımız krallığını bıraktı diye bir dedikodu yayılmış. Bu yüzden halk kimin adına yemin edeceğini ve nasıl bir yıl adıyla tarihini atacağını bilemediğinden sözleşmeler yazılı yapılamamış. Bu arada size şunu açıklamadan geçemeyeceğim. Belki ileride yöntem değişir ve bizim yöntemimizden haberiniz olmaz. Bizim sözleşmelere ay adı, ayın kaçıncı günü olduğu ve o yılın adı yazılır. Bizim bir yılımız 30'ar günlük 12 aydan oluşur. 3 yılda bir bu 13 ay olur. Yıl adı o yıl içinde kralımızın yaptığı işlere göre verilir. Örneğin Kral Şulgi'nin nokta nokta savaşı kazandığı yıl, nokta nokta kanalı yaptırdığı yıl, nokta nokta başrahip veya rahibe olarak seçtiği yıl gibi. Sen Ur'da bulunup görseydin asıl korkuyu diye Kakua sözü aldı. Kralımızın 25. yılında olanlar oldu. Elamlılar şehrin kapılarını duvarlarını kırıp daldılar içeri. Ellerine ne geçtiyse yakıp yıktılar. Evlerde ne buldularsa alıp götürdüler. Hele koca sarayın, o güzelim tapınakların göğe doğru yükselen alevlerini, bu alevlere boyanmış göğün kıpkızıl rengini, çıkan dumanlardan ortalığın gece gibi karardığını, evsiz kalanların, yangından zor kurtulup üstü başı yanmakta olanların çığlıklarını asla unutamıyorum. Evleri yanmayanlar da dışarı çıkmaya cesaret edemiyorlardı. Çünkü elamlılar gördüklerini kesip biçiyorlardı. Sokaklarda kanlar dereler gibi aktı. Bu arada düşmanların kralımızı sürükleyerek götürdüklerini duyduk. Bu hepsinden acıydı bizim için. Bu olaylardan sonra yakılmış yıkılmış, başkentliği elden gitmiş, kültür yuvalığından çıkmış Ur'da oturamadık ve Nippur'a göç etmek zorunda kaldık. Biliyorsun kralımızın bir daha adı sana duyulmadı. Öldürüldü mü? Tutsak olarak mı yaşadı? Nerelere götürüldü? Ne zaman öldü? Bilinmedi. Kuşkusuz bundan sonra da bilinmeyecektir. Bir uçtan bir uca uzanan Sümer devletini 25 yıl yönettikten sonra böyle bir sonuç ile karşılaşmak biz Sümerliler için büyük bir utanç ve yüz karası oldu. Fakat daha da önemlisi kralımızın dedesi Ur-Nammu tarafından kurulan, babası Şulgi'nin barış içinde 48 yıl, kardeşleri Amarsin ve Şusi'nin 9'ar yıl krallık yaptığı, 100 yılın üstünde hüküm süren bir sülale ile birlikte 3. kez Büyük Sümer Devleti'nin de sonu oldu. Bunda vatandaşımız olarak bağrımıza bastığımız, kendilerine devlet yönetiminde görevler verdiğimiz yabancıların büyük etkisi olmuştu. Buna açık örnek de kralımız Amoritlerden en güvendiği İşbirra'yı İsin'e vali yaptığı halde onun daha kralımız ülkeyi yönetirken ben kralım diye ortaya çıkması. Ben birden bu düşüncelerden uyanarak Kakua'ya sordum. Bütün bu üzücü ve acı anıların ortaya dökülmesine neden olan sözünü ettiğin mektupları bu arada unuttuk. Onların bu konuyla ilgisi neydi? Mektupların ikisi de kralımız İbbisin'e yazılmış. Birisi İsin valisi İşbirra tarafından, diğeri Kazallı valisi Puzurnumuş'ta tarafından. Onları kendin oku da o zamanlar ne dolaplar döndüğünü kendi gözünde gör diyerek mektubun birini uzattı Kakua. O kadar merak sarmıştı ki mektubu elinden kaparcasına alarak okumaya başladım. Bu İşbirra'nın mektubuydu. Okudukça heyecanlanıyor, ellerim titriyordu. Anlaşıldığına göre kralımız onu Kazallı şehrinden tahıl alıp Ur'a göndermesi için görevlendirmiştir. O da orada tahıl fiyatlarının çok arttığını, ancak 72 bin gurluk tahıl alıp İsin'e getirebildiğini, eğer kralımız her biri 120 gur taşıyabilecek 600 tekneyi gönderirse ve teknelerin geçeceği kıyılardaki kentler ile İsin ve Nippur'un yönetimlerini tümüyle kendisine bırakırsa, onları Ur'a ulaştırabileceğini, kralımızın korkmamasını, elamlıların güçlerini yitirdiklerini ve kendisinde saraya 15 yıl yetecek tahıl bulunduğunu yazmış. Ne kurnazmış vali. Ülkeyi tümüyle bana ver, tahılı göndereyim diyor açıkça. Diğer taraftan elamlıların güçsüzleştiğini, sarayı 15 yıl besleyebileceğini söyleyerek kralımızı uyutmaya çalışmış. O yüzden burada İsin valisi tahıl gönderecek sözleri halk arasında büyük bir beklentiye neden olmuştu demek. Bundan da İsin valisinin ne kadar ikiyüzlü olduğunu gör diyerek ikinci mektubu uzattı Kakua. Puzurnumuş da mektubunda İsin valisinin kendisine gönderdiği haberi bildiriyor. Bu habere göre henüz kralımız İblis'in krallık yaparken, İsin valisi kendisini Yüce Endilimizin kral yaptığını, nehir kıyılarındaki bütün şehirlerin ve Nippur'un yönetimini ona verdiğini söylemiş. Mektubu yazan da bu adamın kralımıza karşı düşmanla birleştiğini, birçok şehri ele geçirdiğini, bütün valileri öldürdüğünü, şimdi de kendi şehri Kazallı'ya göz diktiğini belirtip, etrafı düşmanlarla sarılı olduğu, onlarla savaşmaya gücü yetmeyeceği için kralımızın yardım göndermesini rica ediyor. Meğer ne dolaplar dönmüş o zaman. Aradan 50 yıl geçti. İşbirra krallığı istediği gibi elde etti. Tam 33 yıl krallık yapmayı başardı. Arkasından oğlu, torunu derken şimdi onun sülalesinden İşmedagan'a sıra geldi. Bu kralımız Sumerlilere ve Nippur'a çok önem veriyor. Nippur'dan köle olarak verilen çocuklara özgürlüğünü bağışladı. Söylendiğine göre çok eskiden kuzeyde yaşayan Asurlular Nippur'a saldırmış. Burasını da Ur gibi yakıp yıkmışlar. O zamandan beri tam olarak onarılmayan birçok yapıyı bu kralımız onartıyor. Ve yeni binalar da yapıyor. Nippur yepyeni bir görüntüye büründü. Bu da bizi çok sevindiriyor. Bu arada Larsa'da da yabancı biri bir krallık kurdu. Ülkemiz yavaş yavaş bölüşülüyor. Yabancılar aramızda özgürce yaşadıkları halde nedense rahat batıyor kendilerine. Ülkede karışıklıklar hep onlardan çıkıyor. Kendi insanlarımızın da birbirinden üstün olma tutkusu düşmanların eline iyi bir fırsat veriyor. Biz insanları bir türlü anlamıyorum. Kısacık yaşam günlerimizi ülkemize ve insanlığa yararlı işler yaparak geçirsek, sen ben diyerek birbirimizi yok etmeye, meydana getirdiğimiz bu güzel ülkeyi ve sanat eserlerini kırıp dökmeye çalışmasak ne olurdu? Ülkemiz bugüne kadar acı tatlı pek çok gün geçirdi. Bundan sonra ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Artık bizim zamanımız çok kısaldı Kakua. Elimizden geldiğince ülkemizin yararına işler yaptığımıza inanıyorum. Yıllarca o kadar insanı okuttuk, eğittik. Bütün ödülümüz de onların bize teşekkür etmesi değil mi? Ludingirra'nın yaşam öyküsü, tablet 23. Sonuç. Bizim Sumerli Ludingirra'nın öyküleri böylece sona gelmiş bulunuyor. Acaba onun yazdıkları bu kadar mıydı? Veya onları tamamlayamadan Sumerlilerin dediği gibi dönülmeyen ülkeye mi gitti? Veya yazdığı son kısımlar henüz toprak altında mı? Bugün bunları yanıtlayacak durumda değiliz. Yine de yalnız bu yazdıkları ile 4000 yıl önce ulusunun yaşantısını, inanışlarını, tanrılarını, okullarını, savaşlarını, alışverişlerini, hukuk ve adalet anlayışlarını, atasözlerini, şiir ve efsanelerini, sevinç ve üzüntülerini önümüze sermiş oldu. Elimizdeki belgelere göre Ludingirra'nın üzüldüğü gibi Sümerlilik onunla birlikte hemen yok olup gitmemiş. Daha 250 yıl kadar sürmüş onların siyasal yaşantıdan çekilmeleri. Bu arada üçüncü kez kurulan Büyük Sümer Devleti'nin sonunu getiren hilekar İşbirra'nın İsin'de kurduğu şehir krallığının arkasından Larsa ve Babil'de de krallıklar kuruluyor. Nippur şehri de bu üç krallık arasında durmadan el değiştiriyor. Ludingirra'nın anlattığı gibi Nippur baş tanrının şehri. Okulları, akademileri ve kitaplıkları ile bir kültür yuvası. Yüksek bilim yapanlar çalışmalarını orada sürdürüyor. Yüksek öğrenim yapmak isteyen oraya koşuyor. Nippur'u ele geçiren kral, yasal kral olduğunu belirtip onların kültürlerine verdiği önemi kanıtlayarak yerli halkı kendisine bağlamak çabasında. İşte bu dönemde Sümer yazısı ve dili çok gelişmiş. O zamana kadar ağızdan ağza gelen eski bilgiler, destanlar, şiirler, efsaneler bu yıllar içinde yazıya geçmiş. Daha önce yazılanlar kopya edilmiş, yenileri yaratılmış. Bunlar çoğaltılarak başka şehirlerin kitaplıklarına, okullarına dağıtılmış. Böylece bu dönem Sümer yazılı kültürünün en parlak çağı olmuştur. İsin krallarından Lipitishtar, Sümerce yeni bir kanun kitabı bile yazdırtmıştır. Fakat Babil'de ünlü kral Hammurabi'nin başa geçmesiyle bütün şehir krallıklarının sonu geliyor. Hepsi Babil Krallığı'nın egemenliği altına giriyor. Ülkenin sınırları genişliyor. Sami bir Amorit olan Hammurabi, Sümerce'yi devlet dili olmaktan çıkarıyor ve yerine Akatça geliyor. Bundan sonra belgeler çivi yazısı ile ve Akatça olarak yazılmaya başlıyor. Akatça ve çivi yazısı gitgide Orta Doğu ulusları arasında haberleşme aracı haline geliyor. Kral Hammurabi, Sümer kanunlarından yararlanarak Akatça bir kanun kitabı hazırlattırıyor. Onu dört köşe diorit taştan bir sütun üzerine yazdırtıyor. Yazıların üst kısmına kendisini güneş tanrısından kanunu alır durumda gösteren bir kabartmasını yaptırıyor ve onu Babil şehrinin meydanına diktiriyor. Bunun tabletler üzerinde yapılan kopyaları da diğer şehirlere gönderiliyor. Artık Sümerliler siyasal yaşamlarını tamamıyla yitirmişlerdi. Fakat yazıları, edebi yapıtları ve dinleri yüzyıllar boyu varlığını sürdürüyor. Edebi yapıtların çoğu Akatça'ya çevriliyor. Bu arada Anadolu'da Hititler, Hurriler çivi yazısını alarak kendi dillerini yazmaya başlıyorlar. Suriye'de Ugaritler ise ondan bir harf yazısı oluşturuyorlar. Bu milletler Mezopotamya'dan Sümer edebi eserlerini getirterek onların çevirilerini yapıyorlar. Bunun için Sümerce, Akatça ve kendi dillerini kapsayan sözlükler geliştiriyorlar. İsa'dan önce 8. yüzyılda Asur kralı Asurbanipal sarayında büyük bir kitaplık kuruyor. Buna ülkesinin bütün kitaplıklarından ve özel kimselerin kitaplıklarından en eski Sümerce yazılmış tabletleri getirtiyor. Sözlükler yaptırıyor. Yüzlerce yıl boyunca değişen yazı şekillerini eskileriyle bir arada gösteren listeler hazırlattırıyor. Kralın yazdığına göre kendisi de Sümerce öğrenerek en zor eserleri okumayı başarıyor. Böylece Sümer dili eski çağda Yunanca, orta çağda Latince gibi varlığını İsa'nın doğumuna kadar sürdürüyor. Son olarak Persler de çivi yazısından bir harf yazısı geliştirmişler. Onunla Persçe, Babilce ve Elamca olmak üzere üç dilde yazılan kitabeler bu yazının ve dillerin çözülmesini sağlamıştır. Bundan sonra o koca şehirler, görkemli saray ve tapınaklar, kitaplıklar yakılmış yıkılmış, su kanalları kurumuş, onların üzerlerini kalın kum ve toprak tabakaları kaplamış. Yeşil tarlalar, bağlar ve bahçeler birer kum çölü haline dönüşmüş ve böylece 2000 yıla yakın bir süre bu milletler ile onların kültürleri, yazıları ve dinleri unutulmuş gitmiş. Geçen yüzyıl başlayan kazılarla bütün bu kültürler ortaya çıktı. Yazıları ve dilleri çözüldü. Bu suretle Ludingirra'da Sümerlilerin geçmiş ile bugün arasında sihirli bir bağ olarak tanımladıkları yazılarıyla 4000 yıl öncesiyle bugünü bağlamış oldu. Kitabın yazılışı hakkında bir açıklama. Aziz atamız, dilleri dilimize benzediğinden Türklerin atası olabileceğini varsaydığı Sümerlilerin dil ve kültürlerinin ülkemizde araştırılmasını istiyordu. Üstelik onların en az 4000 yıl önce yazıp bıraktıkları 10 binlerce tablet İstanbul Arkeoloji Müzeleri deposunda işlenmeden duruyordu.